12. ayrım. Sayfa 100. Armağan bir öğle sonrası, boyu birden uzamış bir oğlanın, yakası kas katı, manşetleri kirli bir gömlek ve ütüsüz kahverengi takım elbiseler içinde okulun kocaman bahçesinde tek başına dolaştığını gördü. 178 armağan, kendisini yaralamak, evre çevre yoklayıp sınayarak arkadaş olmak için çevresinde dolaşan oğlanların türlü saldırılarını bezgin bir kibarlıkla savuşturan, soğuk, sessiz, çekimser biri. Ötekilerine göre karmaşık, tatsız, çileden çıkarıcı, suyun başındaydı. Küçük havuzun durgun yüzeyi yapraklarla kaplıydı. Ekim başının telaşlı sinek vızıltılarına yakınlarındaki caddeden geçen araçların homurtuları karışıyordu. Bu bir an insanın yalnızlığını ve kendi kendine yetmek zorunda olduğunu kesin olarak anladığı anlardan ilki. Arkadaşları olmuştu kuşkusuz sonradan, sevmedikleri, sevdiklerinden ise umutsuz bir çekingenlikle uzak duracaktı hep. Havasız yatakhaneler, tavuk boynuyla yapılmış iğrenç nohutlar. Çocukların çoğu parasız yatılı, ayrım yok. Sucuk, reçel kokuyor annesi çantasına evci çıkışlarında. Hepsi çalıyor azılı olanlar dolabından. Bir küçük teneke zeytini bir gecede yiyip bitiriyorlar. İyiliğe, kardeşliğe, birliğe karşı değil. Enayiliğe alamadığı bir şeyi vermeye, ikiyüzlülüğe, birisi olunca kabul etme ve zıttıyla uzlaşma zorunluluklarına tepkili, biçimi rengi olmayan, su gibi akışkan bir şey bu, ilkesizlik. Oysa benzerlerinden biri değil, kendi olmak istiyor Armağan. İçinde bir canavar yaşıyor, kocaman, ağzından salyalar akıtıyor. Tanrı'nın bulunduğu yeri merak ediyor, yasak ve günah kitaplara bakıyor. Cinsel organın işlevini, sevişme pozisyonlarını öğreniyor. Sevgilerden, tuvalet kapılarına çizilmiş resimlerden, duvar yazılarından, küfürlerden yasak kadını ve erkeği tanıyor. Aşkın ne olduğunu anlıyor. Ağaçlara, betonlara, sıralara, adlarını ilk harfleriyle kazınmış olduğu kalplerden şiir yazıyor atsız sevgiliye. Rüyalar bolluk, rüyalar gürültülü, huzursuz, geri dönüş yolları uzun, melankoli, koyu mor. Yaz tatilini kasabada geçiriyor. İlhan gelmiş İstanbul'dan. Su başındaki büyük ceviz ve kara ağaçların altında gürül gürül berrak bir su akıyor. Şelalenin döküldüğü çukurda yüzüyorlar. Su buz gibi. Bütün yaz deniz kıyısındalar. Tahta iskeleden denize çivileme atlıyor Armağan ve kırık bir şişe dizini parçalıyor. Kan suyun mavisine yayılıyor. Annesinden korkuyor Armağan. O yüzden baktığında yüzü kızarıyor. Geceleri ter içinde uyanıyor. Annesinin duruşundan, sesinden, ellerini sıkan ellerinden ama asıl sessizliğinden korkunç bir şey çıkacakmış gibi geliyor ona. Ürkünç, yadırgayıcı bir şey. Kasabanın bir yerlerinde birileri ölüyor. Selalar okunuyor. Nar ve ayvalar olgunlaşıyor. Cevizlerin yeşil kabukları elleri karartıyor. Kavaklar hışıldayarak yaprak döküyor. Belediye hoparlöründen seçmen kütükleri, çocuk felci aşısı, kurtuluş günü kutlamalarıyla temsili milis kuvvetleri, süt tuzu, parlak uzun teneke kutular dağıtımı ile ilgili duyurular yapılıyor. Boğuntu. Armağan o günlerde hep bir şey düşünüyor, başka bir şey yapıyor, söyledikleri, hissettikleri olamıyor. Ya da gerçek, doğru kaçınılmaz olarak hissettikleri arasında hissetmemesi gereken şeyler oluyor. Bunları anlatamamıştı Figen'e. Sinop'ta balayında deniz kıyısında yan yana yatarlarken, Armağan çocukluğunu anlat bana ne olur, hadi Armağan. Anlatılacak bir şey olmadığı ve o sırada çok mutlu olduğu için anlatmamıştı Armağan. Leyleklerden söz etmişti yalnızca. Dizindeki kesik izlerini açıklamıştı. Eğer içinden gelse ve o zamanki gibi konuşabilseler şimdi anlatabilirdi belki. Ama anlamı yoktu artık. O sırada birbirlerini seviyorlar ve birbirlerine ait her şeyi çok merak ediyorlardı. O meraklar ölmüştü. Figen yüzünü güneşe vermiş, hiçbir şeyi merak etmeden dalgın yatıyordu yanında. Sıcaktan baygınlaşmış, tatlı bir düşün içinde yuvarlanmış gibi yumuşacık tatları. Ne düşünüyordu? Teninde güneşte pırıldayan ter tanecikleri vardı. Aslında büyük bir saksıya dikilmiş, çalımsı bir bitki duruyordu ve baş ucundaki şemsiyenin gölgesi çıplak, hala gergin, karnıyla bacaklarına dalgalı, pembemsi ışıklar düşüyordu. Bu haliyle bir zamanlar sevdiği ve sonra hayatının yarısını birlikte geçirdiği biri değil de tanışmak, kalbini kazanmak durumunda olduğu yabancı bir kadınmış gibi görünüyordu. Farklı yaratılışta ve farklı çevrelerde yetişmiş iki insandılar. Armağan ne kadar kapalı ve çekingense, Figen o kadar dışa dönük ve cömertti. Armağan inanç ve bağlılıklarında ne kadar kararlı ve diretkense, Figen o kadar esnek, savurgan ve kararsızdı. Hayatın bütün alanlarına yayılan bu temel aykırılıklar yüzünden Başlangıçta onu çok çekici bulsa da daha sonraki yıllarda düş kırıklıklarına uğradığını kabul ediyordu Armağan. Onu değiştirmeye, coşkusunu dizginlemeye çalışmış olabilirim diye düşündü. O da beni değişmeye uğraştırmıştı çünkü. Figen'in heyecanlarını denetleyebilen, ağırbaşlı, dengeli, sakin ve kararlı bir kadın olmasını istiyordu o zamanlar. Biraz karşı koymakla birlikte kendini sisteme değiştirme yolunda adımlar atmasını beklemişti elbette. Oysa karısı sistemli, şiddetli değil, bir biçimde boşa çıkarmıştı beklentilerini. Tanıştıklarında çoktan biçimlenmişti çünkü. Figen'in yersiz, gürültücü coşkusu ve kendisinin sakin, akla yatkın, ölçülü davranışları. Ne uyumsuzluk, ne büyük olanaksızlık. Acı olan kızının da anasına benziyor olmasıydı. Şarkıcı olmaya soyunmuştu işte durup dururken. Aynı dengesizlik, aynı uçarılık. Ciddi bir eğitim gören 21 yaşındaki bir insanın bu derece sorumsuz, başına buyruk davranması hangi yanlışlıktan, neden kaynaklanıyordu böyle? Biz kızımızın şarkıcı olmasını istiyor muyuz diye sordu Figen'den yana bakarak alaycı sesi inanmaz. Biz mi? Hangi biz dedi Figen cevap beklemeden sürdürdü. Bana göre sorun yok. İlgilenmiyorum artık. Ayrıca Filiz çok yetenekli ve mutlu. Biliyorsun konservatuvara gitmeyi istiyordu ama sen karşı çıktın. Engelledin. O bizim kızımız dedi Armağan. Bizim sözcüğünün üstüne basarak. Çok genç. Ne yaptığını bilmiyor. İlgilenmek zorundayız. Onu özel üniversitede okutuyorum yıllardır. Çuvallar dolusu parayla. Ekonomist olsun diye. Şarkıcı değil. Bırak denesin. Ne istiyorsa onu olsun. Şarkıcı olsun. Neden olmasın belki de olur. Olanlar nasıl oluyor dedi Figen hırçınlaşarak. Ha bir şey daha var. Tatil dönüşü oğlanla birlikte oturmak için evden ayrılmaya karar vermiş. Haberin olsun. Söylemedin deme sonra. Armağan bir süre susup bekledi. Başına bir balyoz yemiş gibiydi. Başım ağrıyor dedi sonra. Yediklerim de ağzıma geliyor. Kahve bile içmedim oysa. Anlayamadım. Yani bu kız beni öldürmek mi istiyor yoksa deli mi? Bekledi. Onu vazgeçirmeliyiz diye devam etti. İyi bir çocuk. İyi kötü okuyor. Özgür yetiştirdik. Ziyan mı olsun? Neden havlu atıyorsun hemen? Sen ne biçim annesin? Gerçekçi ol. Bizim doğrularımız onu ilgilendirmiyor artık dedi Figen. Boşuna konuşuyoruz. Gidecek. Gitsin. Hayatı erkekleri tanısın. Ne istediğini öğrensin. Zaten paçasını toplamaktan bıktım. Bizi hor görüyor. Bıkmış gibi davranıyor ve sinirlerime dokunuyor. Ne yapalım? Kendi hayatı. Ben onun yaşındayken... Birden sustu. Ben onun yaşındayken diye düşündü Armağan. Ne söylesi boştu. Okul ücreti dışında kendi başına yaşasın diye para veremem ona, dedi Armağan. Çaresizlik dolu bir sesle ama tehdit edermiş gibi. Kendine güvenen gider. Bu adaylık işi yüzünden tükenmiş durumdayım. Ama o oğlanı alıştırmak gerekir. Boşa çaba. Bak kız çok para harcıyor. Ve beni umduğu kadar tırtıklayamayacağı için surat ediyor aslında dedi Figen. Elbette sana güveniyor. Sen ona gereksiniminden fazla verdin her zaman çünkü. Sevgiden söz etmiyorum tabii. Ne demek şimdi bu? Ona ne kadar düşkün olduğumu bilmiyor musun dedi Armağan cılız bir sesle. Öyle olduğunu varsayıyorum biliyorsun dedi Figen. Duygularını göstermemek için elinden geleni yapan birisisin sen çünkü. Göstermeye gerek yok. O biliyor. Sen de biliyorsun. Sonuçta sevgi konusunda çok sıkıştığında kullanmak zorunda kaldığı kalıp cümlelerden biriydi bu. Beni, onu, şunu seviyor musunun cevabını örtülü olarak içinde taşıyan, biliyor musun yani, zaten biliyorsun, bildiğinden eminim. Sormaya gerek var mı? Neden tersini düşünüyorsun? Anlaşılmıyor mu? Bildiğini sanıyordum, benzeri bir yığın cümleden biri. Tamam canım, tamam dedi Figen, başını bezginlikle öte yana çevirerek gözlerini yumdu. Bırak da biraz kestireyim. Armağanın içinden hatır için bile olsa birdenbire bak karıcığım biz hala biziz ve ben seni seviyorum cümlesi geçti. Bunu yüksek sesle söyleyebilse kim bilir ne kadar şaşınır, sevinirdi Figen. Ama bu bir yalandı ve ona böyle şeyler söylemeyeli o kadar uzun zaman olmuştu ki dili bağlanmıştı. Şimdi durup dururken seni seviyorum havalarına girmek aptalca ve geçici duygusallıktan utanç verici bir ikiyüzlülük, sahte bir içtenlik gösterisi olacaktı. Dikkat et Figen, bu ilk günün yanacaksın. Birdenbire kavrulacaksın dedi denetimini kaybederek. Figen rahatsız olmuş, uygunsuz bir durumda yakalanmış gibi gözlerini açtı. Bir an ona baktı. Hafifçe gülümsedi. Gülüşünde belli belirsiz bir hayret, daha çok bir bilmişlik vardı gibi geldi Armağan'a. Kocasının gösterdiği yakınlığı inanılmaz, tahmin ettiği gibi hesaplı buluyordu besbelli. Gururu kırıldı. Artık bir kadına nasıl yaklaşacağını bilemiyor, üstelik gittikçe de beceriksiz hissediyordu kendini. O bir canavar diye düşündü. Daha uysal birini seçmeliydim. Figen'le 1975 Mayıs'ı tanıştığında üniversitede doktorasını vermeye hazırlanan genç bir öğretim elemanıydı Armağan. Çok karışık günlerdi onlar. Ne öğrenci ne öğretmen olarak can güvenliğinin olmadığı, sağ-sol çatışmalarının iyice tırmandığı, komandoların okulları, dernekleri basıp tahrip ettiği günlerdi. Bu ortamda bir öğretmen arkadaşının evindeki yemek davetinde karşılaştılar. Ev oldukça kalabalıktı. Ülkede olup bitenler üzerine heyecanla konuşuluyor, hükümetin üniversite yönetimine el koyma ve sıkı yönetim tasarıları üzerine yoğun olarak tartışılıyordu. Bu arada içkiler içiliyor, şakalar yapılıp türküler de söyleniyordu elbette. Konuşulanlar can yakışı, kan revandı ama umutsuzluk yoktu kimsede. O gece yarı sarhoş bir halde eve dönüp kendini yatağa attıktan sonra uykuya dalmadan hemen önce Figen'i konuk olduğu eve girdiği anda gördüğü ilk şey anımsadı Armağan. Kumral bir baş, ışıltılı, dalgalı saçlar, meraklı, gergin, kendinden emin bir yüz, buğday ten ve canlı, geleceği istermiş gibi tutkuyla bakan açık kestane gözler, incecik, uyumlu bir beden ve biçimli uzun bacaklar. Gecenin kalabalığı içinde onunla birlikte olmuş, onu görmüş, duymuş, hava yorgun birkaç kelime konuşuyorlarmış ve birlikte türkü söyleyenlere katılmışlardı. Kuşkusuz ama kargaşa da bir kadın ve o olarak algılanmamıştı genç kadını. Ortamın doğal, güzel bir parçası saymış, dikkatle bakmamıştı bile. Fakat nedense sonradan bir fotoğraf netliğiyle belleğine kazınmıştı kızın görüntüsü. Yani bir şey, yeni biri gibi değil. Zaten hep içindeymiş de birden canlanmış, yüze çıkmış ve ansızın farkına varmış gibi. Sonraki günlerde ona ulaşmak için doğasına aykırı, olağanüstü bir cesaret göstermişti. Öğretmen arkadaşına kızdan söz etmek, kimliğini, birbirine bağlı olup olmadığını öğrenmek, olağan görünecek bir yakınlaşma fırsatı kovalamak tam 2 ayını almıştı. Figen İngiliz dili ve edebiyatı okumuş, daha sonra bir burs kazanarak bir yıl İngiltere'de kalmıştı. Birkaç ay önce yurda dönmüş, İngilizce öğretim yapan büyük bir lisede öğretmen olarak çalışmaya başlamıştı. Sinopluydu, babası kısa bir süre önce ölmüştü ve annesi emekli öğretmendi. Bir yıldan fazla süren evlilik öncesi dönemde orta sınıftan, solcu, özgürlükçü, sanat ve edebiyatla ilgili iki genç insan arasındaki arkadaşlık ve duygusal ilişkisinin bütün heyecanlarını yaşamışlardı. Cinsel özlemlerin inişli çıkışlı dalgalanmalarını, aşkın hırçınlık, sıcaklık, anlayış, kıskançlık, inatçılık, sevecenlik gibi onları hem de bir arada tutan hem de bazen karşı karşıya getiren bütün o kırılgan, gecikmiş, harika çocukluklarını. Düşünce ve görüşleri birbirine yakındı. Her ikisini de dünyanın ama tabii asıl ülkelerinin kötüye gidişi yüzünden üzüntü duyuyorlar. Gelecek güzel günlerin ellerinden çalınacağına inanıyorlardı. Kötümser değildiler ama olup bitenlerin farkındaydılar ve korkuyorlardı. Bu gidişin nasıl değişeceği ya da değiştirileceği konusundaki beklentileri ve amaçları benzeşse de ayrıntılar üzerinde heyecanla tartışıyorlar ve bundan hoşlanıyorlardı. Birbirlerine hoşgörüyle bakabiliyorlar, kendileri ya da toplumsal ruh halleri üzerinde derinlemesine zekice konuşmalar yapıyorlardı. Gençtiler, doruk noktasındaydılar. Evlilik kurumunu kıyasıya eleştiriyorlar, evlenmeyi henüz düşünmüyorlardı. Ama bir gün evlenmeye karar verirlerse, beraberlikleri hayatlarının temeli olacak, birbirlerine sadık kalacak ve çocuklarını iyi yetiştirmeye özen göstereceklerdi. Bunu başaracak yetenekte olduklarına inanıyorlardı. Bu inançlarla güvenle başlamış ama sonra ne olmuşsa olmuş, evlilikleri yaşıtlarının pek çoğu gibi yenilgiler ve mutsuzluklarla, üstelik mutsuzlukların ve hayattaki yerlerinin ne olduğunu tam olarak tanımlamama bunalımı içinde sürüp gitmişti. Sanki o aşkın anısı canlanmış ve Figen hala o tatlı, akıllı kızmış gibi bir an gerilere kaydı Armağan. Emin olmak ister gibi Figen'e kısacık bir göz attı. Uyukluyordu. Evet, o güzel baş biraz değişmiş de olsa hala oradaydı, 1 metre ötesinde. Ama nedense çok uzakta, çok yüksek bir yarın ötede yakalanmış gibi görünüyordu şimdi. Evlenme yıl dönümümüzde seni aradım ama evde yoktun dedi birdenbire. Sağ ol, eksik olma, bu da bir şey dedi Figen. Aslında sen, Allah aşkına uyumaya çalışıyorum diye kesti Figen. Gözlerini açmamıştı bile. Onu gündüz aramıştı Armağan. Birden aklına gelmiş, anlık bir dürtüyle aramıştı. Ama nedense zilin 4. çalışında kapatmıştı telefonu ve onu bulamadığına sevinmişti açıkçası. Ne söyleyecekti ki? O akşam yeniden aramalıydım onu diye düşündü. Küsmüş. Ama Figen belirli aralarla zaten aradığı için nasıl olsa o arar diye düşünmüş, sonra da unutmuştu. Unuttum ya da gerek duymadım. Ne yapayım yani, dedi gerginleşerek. Epeydir çekişmelerinin boyutlarının rengi değişmiş, huzursuz da olsalar aralarında iyi kötü bir denge kurulmuştu yakın zamana kadar. Ama artık o denge bütünüyle anlayamadığı bir biçimde bozulmuştu. Bir zamanlar içten ve masum, yırtıcı ama tutarlıydı aykırılıkları. Şimdi ise olgunlaşmışlardı. Kişilikleri netleşmiş, savunma yöntemleri incelmişti. Açıkça konuşmak ve yiğitçe savaşmak yerine sinsi, sinir bozucu taktikler geliştirmişlerdi. Sürekli hafifseme dolu bir suskunluk ve olur olmaz sürtüşme halindeydiler. Az ötelerinde genç bir turist çift kumda yan yana uzanmış, ağız ağza konuşuyorlardı. Kadın üstüzdü ve erkek onu sırtını okşuyordu hafif hafif. Armağan'ın yüzü yandı. Duyduğu rahatsızlıktan sinirlenerek gözlerini kırpıştırdı. Yorgunum diye düşündü. Çok yorgunum. 2 aylık ayrılıklarından sonra bu sabah bir an Figen'i kucaklamak, evet yalnızca kucaklayıp göğsünde tutmak isteği duymuş ama o yer değiştirip yanından soğuk bir biçimde sanki ona dokunmaktan ürküyormuş gibi gelip geçmişti. Koşar adım ayrı yönlere sürükleniyoruz. Bu kesin diye düşündü yeniden acıyla. Figen siyasete girmesini istememişti. Aslında onu doğru dürüst sormamıştı bile. Ayrıntılı konuşmamışlardı. Ama Armağan aday olduğunu açıkladığında olumsuz bir tavır takınmıştı. Uzak ve gereksiz şeylerin peşinde dolaşıyorsun demişti. Ülkeyi kurtarmak için kolları sıvadın. Güzel. Başarılar dilerim. Ama önce kendi sorunlarımızı çözmeliyiz ki kafan dinç olsun. Ne var? Ne konuşacağız? Her şeyi abartırsın sen zaten demişti Armağan. Tamam. Sen iyisen konuşulacak bir şey yok diye kestirip atmıştı Figen. Hiçbir çaba göstermeden sürekli eleştirmek yerine sorumluluk üstlenmenin görevi olduğu bilinciyle girmişti siyasete Armağan. Ayrıca seçileceği konusunda güvence almıştı ve etkili olabileceği iyimserliğine kapılmıştı. Oysa sonuç tam bir fiyaskoydu. Seçimden sonraki günlerde eve döndüğünde Figen üstüne varmaktan çekiniyormuş gibi dikkatli ve ölçülü davranmıştı ve hemen hiç konuşmamışlardı olan biteni. Armağan konuyu karısının açmasını, yenilgiden duyduğu acıyı yatıştırmak için yardımcı olmasını beklemişti. Ama ne yapacağını, ne düşündüğünü bile sormamıştı Figen. Öyle kendi havasındaydı ki. Her zamankinden daha neşeli ve canlıydı bahar aylarında. Özgür olmak için. Kendine küçük bir araba almış, ölüm oruçlarının sona erdirilmesi için imza toplayanlara katılmış, armağan isteksiz olduğundan kendi başına konser, tiyatro ve toplantıları gitmiş, İki arada bir derede bir fotoğraf sergisi bile açmış, arkadaşlarıyla buluşup eve gece yarıları gelmişti. Armağan bu yoğun koşturmacaya rağmen evde hiçbir şeyin aksamadığını görmüş ve sonuç olarak Figen'in kendi başına kaldığında daha mutlu, dengeli ve huzurlu olduğuna karar vermişti. Yokluğunda yalnız yaşamaya alışmıştı karısı. Ayağına dolaşacak bir adama ihtiyacı yoktu. Kendi dünyasında dolu dolu yaşıyor ve kocasını kesin kez gözden çıkarmış görünüyordu. Bu gerçek birdenbire bir boşluğa daha düşürdü Armağan'ı. Kendisini evde işsiz, güçsüz, gereksiz bir adam gibi görmeye başladı. Bunalımı katmerlenmişti. İlhan'ın otele geldiğinden çağrısını bu duygularla kabul etmiş, karısıyla bir süre ayrı kalmanın duygularını netleştirmesine yararlı olabileceğini ummuştu. Boşanmayı ilk kez buraya geldiği günlerde aklından geçirir gibi olmuştu. Gibi. Çünkü başka bir çekim merkezi, yeni bir rüya olmadıkça ayrılmanın ne yararı vardı? Yeni birisiyle de aynı şeyler yaşanmayacak mıydı? Yorulmaya, bu yaşta böylesine pahalı ve kökenci bir çözümü göze almaya değer miydi? Karşılıklı kayıtsızlıklarla uzlaşarak ayrılmanın eşiğine varmayacak ılımlı bir tutumu benimsemek daha kolay ve ucuz bir yöntemdi. Figen önermedikçe boşanmayı hiç düşünmemeye, sözünü etmemeye karar vermişti böylece. Figen aynı uyuklama konumunda, aynı domuz yumursamazlık içindeydi. Çıkıp gelmişti ama değişen bir şey yoktu. Belli ki ayrılmayı çoktan kafasına koymuştu. O söylesin, öneri ondan gelsin, düşünür, değerlendiririz diye geçirdi içinden. Yerinde tedirgin kıpırdandı. Karşı çıkacak değildi. Kendisi için de iyi olabilirdi. Hazır Filiz de evden gidiyordu. Herkes özgür olacak, başının çaresine bakacaktı sonuçta. Meslek hayatındaki başarı ve kariyerin tersine özel hayatında da yenik düşmüştü. Gözden düşmüş bir sosyalist, kötü bir koca, iplenmeyen bir baba olmuştu istemeden. Elinden geleni yapmıştı oysa. Hem ülkesini ve halkını hem de tabii ki karısını ve kızını çok sevmişti. Ne yazık ki hepsi değer bilmez, nankör çıkmışlardı. Şu temel gerçek, sevginin başkasına sunduğu oranda sana geri dönmediği olgusu bir kez daha doğrulanmıştı dolayısıyla. Özellikle Filiz'e doğduğu günden başlayarak kimseye göstermediği bir sevgi ve ilgi sunmuş, incinmesin, üzülmesin, hiçbir şeyin yoksunluğunu çekmesin isteyerek her dileğini anında karşılamış, onun sırtında taşıyarak tepelere tırmanmıştı. Benim böyle bir babam olsaydı çok daha başarılı bir insan olurdum diye düşündü. Eleştirmek için söylemiyordu. Seviyordu babasını. Sevmişti. Çocukken onun babaların en çalışkanı, en külhanı, en güçlü ve akıllısı olduğunu düşünürdü. Şimdi de onu yerine koymaktan kaçınmıyordu. Hiç çoktan başlayıp önemli bir haline gelmenin nasıl bir yetenek, inanç ve hız getirdiğini biliyordu çünkü. Zekiydi babası. Hiç yazılı hesap yapmaz ama o büyüklükte bir işin gelir giderini, alacağını vereceğini kuruşu kuruşuna bilirdi örneğin. Gülcan'la Bertan'ın okul defterlerindeki toplamalara, çarpmalara bakardı kafasını göstererek. Burada, her şey burada.